kaydettim biz. Evet. Ben eskiden kaydedilmekten falan çok korkardım. Ama maalesef pandemi yüzünden... Mesela
özel olarak böyle bir fobin mi vardı?
Fobi demeyelim de hoşuma gitmezdi yani. Bir
kim
insan...
kaydediyordu ki seni? Yani video çekme falan gibi mi?
Video çekme olur. Ya da söylediğim şeyin böyle orada sürekli var olacağını bilmek olur. Hmm. Ama pandemi sayesinde bir yıldır canlı ders veriyorum ve derslerin hepsi kaydoluyor. O yüzden o fobimi yendim. Belki bir yıl önce böyle bir şey de yapamazdım yani.
Huzursuz Beyin Sendromu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda bir konuğum var.
Merhabalar herkese.
Hoş geldin Salya.
Hoş bulduk. Çok heyecanlıyım şu an.
Bugünkü konumuzu özel olarak seni çağırdım. Seni bu alanda konuşacak çok şey, yani çok alanda konuşacak çok şey olduğunu düşünüyorum ama...
Çok utandım şu
bu
an.
Bu alanda özel olarak konuşabileceğin şeyler olduğunu düşünüyorum. Konumuz yabancı dili öğrenmek, yeni bir dil öğrenmek ya da. Sen 14 yaşından beri ortalama dil eğitimi alıyorsun ve uzun bir süredir de dil eğitimi verme üzerine pratiklerin var. Doğru mu?
Doğru, doğru. Lise 1'den beri profesyonel olarak İngilizce öğreniyorum. Üniversiteden beri de öğretiyorum. O yüzden bu konuda bazı tecrübelerim var diyebilirim.
Ayrıca kendin de yeni ekstra olarak Fransızca öğrenmiştin.
Evet, Fransızca.
Farklı bir dil öğrenmede de
Latince öğrenmek
var.
İstiyorum. Pek popüler değil, o yüzden zor oluyor. Belki ben de bir şeyler öğrenebilirim konuşurken.
Benim de merakım var aslında. Çok böyle dil üzerine profesyonel bir şeyim yok. Hani çok değil, hiç yok hatta. Sadece İngilizceyi kolay öğrendiğimi düşünüyorum. Geriye sürece bakınca. Çünkü çok iyi okullara gitmedim. Liseye kadar devlet okulundaydım normal. Niye gülüyorsun?
Ben de öyle. Ben kötü bir örneğim aslında. Hmm. Ya da bu durumda iyi bir örnek de olabilirim. Onun için gülüyorum. Çünkü liseye gelene kadar ben İngilizceden nefret ediyordum. Hiç öğrenemeyeceğimi
güzel,
düşünüyordum.
Umut vereceğim, eminim böyle insanlar vardır.
Hiç öğrenemeyeceğimi düşünüyordum. O alanla ilgili bir şey yapmak da hiç aklımda yoktu. Hatta ben başarılı bir öğrenciydim. Hep böyle beşler karnemde uçuşurdu. Tek bir kötü dersim vardı, zayıf dersim vardı. Hayatımda bir kere o kadar zayıf aldım, o da İngilizceydi.
Vay be, seni fenci olman için zorlamadılar mı?
Zorladılar. Bahsedebiliyor muyuz burada o süreçte?
Yani istersen isim verme.
Şimdi ben 9. sınıfta, 9. sınıfa kadar ya avukat olurum diye düşünüyordum. Ya da böyle yine konuşmalı bir iş yapardım ama dil hiç aklımda yoktu. Zaten İngilizcem çok kötüydü. Öğrenebileceğimi de düşünmüyordum. Sonra 9. sınıfta bizim lisemiz böyle İngilizce ağırlıklıydı. Özellikle 9. sınıfta çok fazla, 20 saat falan mı görüyorduk?
Çok vardı.
Çok vardı.
Baya yani şey, o zamanlar ne deniyordu? Kız süper lise diye bir şey vardı, onların programına yakın bir şeydi.
Aynen. O yüzden çok İngilizce görmeye baktık, başladık. Bir baktım ben öğrenebiliyorum. Bana da sürpriz oldu.
Değilmiş.
Sorun bende değilmiş. Baktım yapabiliyorum, bundan da keyif almaya başladım. Zaten edebiyat seven biriydim. Sonra dedim ki neden İngiliz dili edebiyatı okumayayım? Neden hani dil bölümü okumayayım? Matematiğim fenim iyi diye benim de fen okumama gerek var mı? Bunları sorgulayıp dil okumaya karar verdim. Ama az önce Betül'ün bahsettiği gibi bir takım kişiler tarafından fen okumak için zorlandım.
He, müdürümüz mü?
Müdürümüz ve canım annem.
Canım anam.
Çünkü yani Türkiye'de sosyal bilimlere pek bir güven yok.
Haksız mılar?
Ekonomik açıdan değiller, evet. Ama kültürel açıdan haksız olduklarını düşünüyorum.
Evet, ihtiyaç var tabii ki.
Ama bir insan matematik yapabiliyor ya da fen yapabiliyor diye de onu yapmak zorunda değil bence.
Evet, ben bunu mesela geç anladım biliyor musun? Kendi açımdan demiyorum ama mesela biraz kardeşlerime bu konuda baskı kurmuş olabilirim geçmişte tercihleriyle ilgili. Ama o da endişeden yani. O zaman için hani iyi bir şey tavsiye ettiğimi düşünüyordum.
Ben bunu savaşın çok verdim. Tüm yaz savaştım ve dile karar verdim. Şimdi şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Dil kitapları pahalı oluyor.
Evet.
Özellikle İngilizce kitapları ve dil bölümünün kitapları daha değişik oluyor normal bölümlerden. Beni ikna edeceklerine o kadar eminlerdi ki bana bir hafta boyunca kitapları aldırmadılar. Yani sayın müdürümüz...
sonra...
Karşı çıktı buna.
Kendi de dilci bu arada.
Kendi de dilci, evet. karşı çıktı. Alma kitapları
dedi. İşte derece dedi. Öğrenci her şeyden önemli.
Annem de bunu istemedi falan. Sonra ben baktım bölüme bir hafta dene dediler bana. Denedim ve çok keyif aldım. Dedim ki yani nasıl yani ben lisede bunları mı göreceğim falan. Ya. Ve devam ettim. Hiç de pişman olmadım ekonomik açıları saymazsak. Bence çok keyifli bir bölüm. Ben İngiliz Edebiyatı okudum, öğretmenlik okumadım. Onun için de mutluyum. Çünkü edebiyatın çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde. Benim yolculuğum.
Sonra bir de üzerine formasyon aldın.
Evet, formasyon aldım. Yapmak için. Çünkü benim yüksek lisansım edebiyat bölümünde. Eskiden formasyon şartı aranıyordu edebiyatçılarda. O yüzden formasyonla aldım bir sene boyunca. Ama tabii ki çok da etkili diyemeyiz.
Niye? Yani işine yaramadı mı formasyon?
Belge olarak evet. Ama orada öğretilen teorik bilgilerin sınıfta pek karşılığı yok. En azından formasyonda. Tabii bölümde onu detaylı alıyorlar. Ama formasyonda çok öyle bir şansım olmadı.
Yani ne mesela? Formasyon içeriği ne ki?
Eğitim bilimiyle ilgili bilgiler.
Bir şey böyle hani öğretilebilecek hale getirme. İşte onu
materyal tasarımı var. Ama günümüzde de app'ler ve sosyal medya ya da teknoloji sayesinde materyal tasarımının da böyle eğer küçük yaş gruplarıyla çalışmıyorsan pek bir karşılığı yok. Çünkü ben 18 yaşındaki birine de gidip ev maketinden odaları öğretemem. Yani sim sonrası daha iyi öğrenir gibi. O yüzden benim için pek bir etkisi olmadı. Değişik app'lerle tanıştım. Onlar olabilir. Onun dışında staj yaptım. Staj iyiydi bence. Çünkü ben şanslıydım bu arada. Stajı rastgele devlet belirliyor hangi okula gideceğinizi. Benim gittiğim okulda genç bir öğretmen vardı. Gerçekten gözlem yapmamıza da izin verdi. Bize böyle insight bilgiler de verdi. Bunlar faydalı oldu bence. Sınıf yönetimi dersi almıştım formasyonda. En faydalı onun olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradaki hoca da kitaba bağlı kalıyordu. Ama teorinin gerçekte nasıl karşılığı olacağı hakkında da bizi bilgilendiriyordu. O bilgilerden çok faydalandım. Onun dışında da bence sınıfta olmak, özellikle dil öğretmek biraz da anlık bir şey. Bana biraz teaching acting gibi geliyor. Sen o an sınıftasın ve senin sınıfı nasıl yönlendirdiğinle ilgili. O yüzden belki diğer bölümlerde de formasyon bilgileri daha değerlidir ama dil daha çok iletişime dayalı bir şey olduğu için bence öğrenciyle kurduğun bağ çok önemli. Her zaman kurulabiliyor mu? Hayır. Herkesin metodu her öğrenciye de uymayabiliyor. Ama o elektrik yakalandığında bence öğrenciler daha başarılı oluyor. Çünkü aslında dil öğrenirken kendimiz hakkında çok fazla bilgi veriyoruz. Tematik konular üzerinden gidildiği için, özellikle şimdi daha konuşmaya dayalı bir eğitim olduğu için soru cevap şeklinde ilerlediğimizde aslında biz öğrencilerden sürekli kendileri hakkında bilgi vermelerini istiyoruz.
Ama uydurma da olabilir.
Uydurma da olabilir. Ben bunu hep söylüyorum ama zaten dili bilmiyorsun. Konuşmaya çalışırken uydurman o kadar da kolay olmuyor. O yüzden bu onları kırılgan bir noktaya da koyuyor olabilir. Ben şey yapmaya çalışıyorum. Ben de kendim hakkında bilgi veriyorum. Etkili de oluyordur.
Sanki çok aşırıya resort bir insansın.
Evet, sınıfta dediğim gibi acting. Normalde belki tanıştığım birine söylemeyeceğim bir şeyi sınıfta söylemiş oluyorum.
Vay be. Öğrencilerin evet. Kendine özel istesin.
İstesinler, dinlerlerse paylaşacağım linki.
Peki, senin eğitiminden biraz yabancı dil eğitimi, yabancı dil öğrenmek nasıl olur? Ona geçelim.
Ya ben dil bilim dersi almıştım. Orada bize hocanın ilk söylediği şey, dil kendi ifade değildir sadece. Bir şekilde iletişime de geçme biçimidir. Hem kendi ifade edersin, hem de duygularını ifade edersin. Bence hem de başkalarıyla iletişime geçersin.
Bence primer şey başkalarıyla dile iletişime geçmek ya. Hani kendini ifade etmek bana daha ikincil gibi geliyor. Çünkü hani dil öğrenmek derken mesela bir çocuğu düşündüğüm zaman en temel şeyi ihtiyaçlarını anlatmak üzerinden oluyor. Hani şunu ver, bunu istiyor istemek. Hani su, yemek, o gibi şeyler. O yüzden daha aslında primer şeyi, bilmiyorum dil bilgisi hani öğretirken derler ya işte mesaj alıcı bilmem. Evet. Primer amacı o gibi geliyor bana ama bilmiyorum.
Mesajın iletilmesi mi geliyor?
Aynen.
O hoca böyle söyleyince karşı çıkıyordu. Self expression diyordu. O onun söylediği bir şey bilmiyorum. Benim o dersim de çok iyi değildi. Kendisi de rest in peace. Ama dil bilimine çok hakim birisiydi. Zaten çok fazla dil biliyordu. Mesela Fransız filozofları daha iyi anlamak için gitmişti Fransızca öğrenmişti falan. Dil bilime kendini adamış birisiydi.
Sınıfsal.
Sınıfsal değil, Bulgardı kendisi.
Yani yine komünist, sınıfsal pasaport.
Komünist bir dünyada yetişip Türkçe de biliyordu, Bulgarca da biliyordu, İngilizce de biliyordu, Fransızca da biliyordu. Yani daha bildiği diller de vardı. O self expression'la ilgili olduğunu düşünüyordu ama dediğin gibi mesaj da çok önemli.
Temel olarak öyle düşünüyorum. Tabii ki insanın kendini gerçekleştirmesine giden yolda self expression daha önemli olabilir ama dili ilk düşündüğün zaman hani ne ihtiyaçları yerine getirdiğini ya da hani dil öğrenmek bizim için bir ihtiyaçsa, sosyalleşmek için, insan olmak için bir ihtiyaçsa ilk başta neyi yerine getiriyor diye düşündüğüm zaman karşıdakine bir şey iletmekmiş gibi geliyor bana.
Peki sen neden? Ben şu an sunucu gibi. Çünkü soru sormak biraz meslek hastalığı oldu bende. Sen neden başka bir dil öğrenme ihtiyacı hissediyorsun mesela? Ya da bu bir ihtiyaç mı? Bir istek mi?
Benim için ihtiyaca binaen oldu gibi. Çünkü ben müzik dinlemeyi çok seven bir insanım. Ve İngilizcemin gelişmesi ve kendi kendime çabalamam tamamen bununla oldu. Yani dizi de izliyordum biraz. Bizim, bence bilmiyorum, benim jenerasyonumu çok önemli etkileyen iki şey. Bir MTV, iki CNBC'ye. Haksız mıyım?
Kesinlikle öyle.
Hadi yine CNBC'de altyazı vardı da mesela yani dinlediğim şarkıların anlamına bakardım full. Ben mesela şarkı sözlerini yazarak hani çok dinlerdim ve böyle kulaktan duyduğumu yazarak sonrasında bakarak çoğu şeyi öğrendim ve hani inanılmaz kelime kazandırdı bana o. Şu anda da hala öyle. Bir şey dinlerken bakarım. Hani kulaktan duyduğumu dinlememi de çok geliştirdi. Yazmamı da geliştirdi ama sonrasında da kültürel bir şey ya. Kültür benim çok hoşuma gitti. Mesela lise evresine de geldiğimde. Lisede biraz daha böyle İngiliz şeyle biraz anlattılar bize Amerikan'dan ziyade. Oradan mesela bir merak bile oluştu yani. Benim hep Londra'ya gitme hayalim ve isteğim oradan kaynaklanıyor. Hani dile ve kültüre biraz aşinalık geliştikten sonra. Sonra da yine böyle diziler, televizyon programları, tanıştığım insanlar dolayısıyla önce hani kültüre merak duyup sonra o konuda bir medya tüketip bu şarkı olur, dizi olur, film olur. Ondan sonra hani tamamen bana tanıdık gelmesi ve üzerine düşmemle ilgili bir şey. Ben hani İngilizcemin iyi seviyede olduğunu söyleyebilirim. Onun üstüne kulaktan duymak Korece'm. Ama gerçekten günlük Kibar. Konuşmaları anlarım yani. Ve tahmin konuşuyormuş gibi yapabilirim. Basic işimi hallederim yani. Uyandığımda Kore'de olsam hallederim diye düşünüyorum.
Bence de anlattığın şeydeki şey aslında merak.
Evet.
Bence merak olmadan dil öğrenilmez.
Ama zorunluysak ne yapacağız mesela?
Bence zorunlu olduğu için öğrenmeye çalışanlar öğrenemiyor.
Hiç mi?
Çok nadirdir. Belki ama çok böyle mükemmeliyetçi bir insansa falan mümkün ama merak etmiyorsa çok zor. Çünkü bence sadece sınıfta verilen bilgiyle bir dil öğrenilemez. Tamam. Senin dışarıda da ona bir şekilde maruz kalman gerekiyor. Bence dil öğrenmenin en etkili yöntemi
bence
maruz kalmak.
Bence de kesinlikle maruziyet. Katılıyorum.
Ama merak etmiyorsan, hiç ilgilenmiyorsan maruz kalman da zor. Mesela biz lisede Almanca aldık. 4 sene boyunca aldık ve benim dil bilgim falan çok iyiydi. Çünkü dersi dinliyordum, not alıyordum falan. Ama lise bittiğinden beri, hiç emek harcamadım. Almanca hiçbir içerik tüketmedim, medya tüketmedim. O yüzden de mesela benim şu an Almancam yok. Sadece Almanca konuşamıyorum diyebiliyorum Almanca. Çünkü merak etmiyordum. Bence emek, merak önemli.
Emek ben de harcamadım ama aslında seviyordum Almancayı. Sen şimdi böyle deyince bir düşündüm kendi şeyim üzerine. Çünkü ben de hatırlamıyorum. B1 mi ne bitirmiştik
bitirdik.
Sanki. Yani çok iyi bir seviye ya.
Bu arada dil bilgisini falan biz pasifleri falan öğrenmiştik.
Çok öğrendik
hani.
Ya.
Sağ bu arada gramer yapılarının çoğunu hatırlıyorum. Ama kelimeler falan yok. Çünkü bir şey okumadım, bir şey dinlemedim, izlemedim.
Ben bir iki dizi izledim ama yani ondan
Dark'ı
da...
Dark'ı izledim.
Ondan da tanıdık şey az oluyor. Dark'ı ben iki sezon izledim sonra devam edemedim ya. Dogs of Berlin'i izledim. Onu izledin mi?
Yok. Ben güzel mesela Dark'a direndim uzun süre Almanca olduğu için. Benim için dilin fonetiği çok önemli. Mesela İtalyanca bilmiyorum ama sürekli İtalyanca dizileri izliyorum. Aslında bir dil bilince diğerini öğrenmek daha kolay kesinlikle.
Bence de. Çünkü beyin otomatik benzerlikleri şey yapıyor. Aynen ve öyle. Benzerlik ilişkisinden... Ay ambulans sesi. Evimin E5 kenarında.
Aynı dil ailesinden olunca öğrenmesi de kolay oluyor mesela. İspanyolca bilenlerin Fransızca öğrenmesi daha kolay.
Onu bilmiyordum. İspanyolca ile İtalya'nın yakınlığını
evet,
biliyordum.
Evet o da yakınmış. Portekizce de çok uzak değil sanırım onlara.
Portekizlerle İspanyollar birbirini direkt anlıyor. Evet. İtalyanlar da öyle. Ben çok olmuştum İngiltere'deyken. Çok direkt benziyor. Yani ikisi de kendi dilinde konuşuyor ve karşı taraf birbirine dediğini anlıyor.
Ben Fransızca öğrenirken sınıfta bir kız İspanyolca biliyordu mesela. O hemen anlıyor dersini.
Peki şey, telaffuzu nasıldı?
Telaffuzu mu? Çok konuşmuyordu. Bilmiyorum o yüzden. Ama Fransızca'da bence telaffuzda daha çok çaba harcamak gerekiyor. Böyle biraz abartmak gerekiyor.
Dramatik
bir dil. Evet, dramatik bir dil. Çok hoşuma gidiyor.
Tiyatro dili.
Evet. Bu arada Fransızca ben kendi tecrübemden bahsedersem okuduğumu rahat anlıyorum. Dinlediğimi de anlayabiliyorum. Maruz kalmaktan olduğunu düşünüyorum. Ama yazamıyorum.
Neden?
Çünkü hiç yazmaya çalışmadım.
Ödevler
ve
falan?
Ödevler dışında. Hmm. Yani sonrasında denediğim bir şey yok.
Günlük falan tutmaya çalışsam?
Bilmiyorum. Kelime yazımları çok zor. Hmm. Yani yazdığınla okuduğunun pek alakası
kesinlikle
yok.
Kesinlikle yarısı.
Hatırlaman gerekiyor. Yani. Sürekli sözlüğe bakmam gerekiyor falan.
Anladım şimdi.
O yüzden bence yazım diliyle konuşma dili de çok farklı. Aslında okullarda genelde öğretilen daha yazım dili oluyor.
Hmm.
Yoksa konuşmaya maruz kalarak bence daha rahat öğreniyorsun. Mesela bizim zamanımızda dediğim gibi işte CNBC'ye, MTV biz öyle öğreniyorduk. Şimdi benim gözlemlediğim kadarıyla basketbol, NBA çok büyük ilgi var.
Gerçekten mi? Wow.
Rapçiler. Böyle şeyler bence çocukları öğrenmeye
aman ya şimdi. Şey Amerikan rapinden de ne İngilizce öğrenilir ha. Doğru düz
bakıyorlar ama.
Cümle yapsak.
Sen de
bakıyor
ne ben yazıyorum.
Neyden bahsediyor?
Ha sonra konuşurken Gana bana havada uçuşuyor ama yine oluyor.
Bilmiyorum.
Yine bir merak bence kültüre duyulan.
Bilmiyorum şu an bir Doja Cat'in Nicki Minaj'ın sözleri falan aklıma geldi de bilmem. Oradan ne kadar İngilizce
ama onların da forum siteleri falan var ya açıklıyor.
Doğru.
Bulunuyor. Ama şöyle bir şey var. Mesela biz gramer kurallarını öğrenirken sorgulamadan kabul ediyorduk bize verileni. Şimdi sürekli sorguluyorlar. Hı-hı. Mesela ben böyle desem de anlaşılır mı? Anlaşılır. Hı-hı. Sokakta anlaşılır. Ama sen gidip patronuna öyle konuşamazsın ya da bir maili öyle yazamazsın.
Biz maruziyet açısından biraz daha bence şeyiz. Şu anki nesil daha şanslı yani. Aynen.
Tabii. Bence özellikle Covid'den sonra evet, daha doğru. Çok öğrenmek istiyorlar. Hmm. Çünkü 2-3 sene sadece online bir dünya vardı.
Hmm.
Bu şekilde bence yabancılarla daha iyi iletişim kurduklarını düşünüyorum. Ve daha çok kurmak istediklerini düşünüyorum.
Hmm. Hiç böyle bir gözlemim olmamıştı. Hmm.
Bu arada gamerlar aşırı evet. Şanslı. Özellikle şimdiki oyunlarda sanırım konuşarak da iletişim kuruyorlar. Çoğu o yüzden oyun oynayan öğrencilerin İngilizcesi daha iyi oluyor.
Doğru bak. O bir avantaj.
Bu arada biz dizi izliyorduk ya mesela.
Evet.
Gossip Girl izliyorduk, How I Met Your Mother izliyorduk. Lost izliyorduk.
One Tree Hill, Desperate Housewives.
Hatta bulamıyorduk. Bizim
evet bulamıyorduk. Çok İnternette yoktu arkadaşlar.
CD'lere falan çektiriyorduk yani.
Blu-ray falan vardı
aynen,
ya o zaman.
Aynen bekliyorduk. Ve çok pahalıydı. Bu collection setler oluyordu falan. Bir sezon bak, için 100 lira istiyorlardı o zamanlar.
O zamanın parası o zamanlar şey çok, iki çeyrek ediyordu. Çok. Şu an ediyordur, çeyrek 1500 lira.
Şimdi çoğunluk dizi izlemiyor mesela.
Hmm.
Daha kısa içerikler tüketiyorlar.
A, diziler de kısa ki.
Çok sarmıyor sanırım. Odaklanmaları mı gerekiyor?
Bana mesela üniversitede şeye sardım. Yani lisede de yine vardı. Kardeşlerim ilk böyle vloggerlara sarmıştı. Yabancı vloggerlara. YouTube izliyorduk. YouTube da bana çok faydası oldu. Yani hele bir ara böyle bir vlogger patlaması oldu ya. Hı-hı. Özellikle İngiliz ve Amerikan tayfada. O akımı ben çok yakaladım yani. 2010-2015 arası cidden full YouTube izliyordum. Oradan da çok girdi kulağıma. Ve şu anda da mesela bazen bir süre fakültenin son sınıfında hiçbir şeye maruz kalmadım aşağı yukarı. Hep böyle hastanede işte stajda filandım. Hafta sonları da hep dershanedeydim. Berbat bir hayatım vardı. O ara işte hiçbir şey izlememekten ve hiç İngilizce kullanmamaktan gerçekten bazı şeyleri unuttuğumu fark ettim. Mezun olduktan sonra yine böyle vlog ve dizilerle, o kulaktan maruziyetle geri çağırdım o şeyleri. Öyle düşünüyorum yani. Hiç pratikliğim yoktu çünkü bir ara.
Ben de öyle yapıyorum. Oluyor. Özellikle Covid döneminde ben çalışmadım.
Hı-hı.
Okulum da bitmişti. Yani İngilizceye maruz kalacağım hiçbir alan yoktu. Bir şey izlemezsem ya da dinlemezsem ben de köreliyordum.
Hı-hı.
Mesela şu an bile tez yazarkenki İngilizcemle şimkani değildir, gerilemiştir.
Tabii ki de.
Mesela bir şey yazmaya çalışıyorum şu an ve çok zorlanıyorum.
Hmm.
Çünkü basit cümle kurasım geliyor.
Hmm.
Onu süsleyecek yetim kaybetmişim.
Onu hani şeyle doldurman lazım ya okuyarak.
Pratik yapman lazım.
Ya da pratik
yani yapmak. Gerçekten yazmadan yazma öğrenilmiyor. Okumadan okuma öğrenilmiyor. zaten günümüzde daha çok becerilere odaklanan bir dil eğitimi var.
Nasıl yani?
Yani senin gramerin evet önemli ya da telaffuzun evet önemli ama en önemli şey değil.
Karşı telaffuz hiç önemli değil evet, ya.
Ben de önemsemiyorum.
Yani çok böyle kelime anlaşılıyorsa gerisi bence şey olmamalı ve bu Türklerin üzerinde çok büyük bir baskı yani. Gerçekten sırf bu yüzden konuşmak istemeyen çok insan var.
Katılıyorum. Ama sanki gençler daha açık. Bizim zamanımızda bu büyük bir meseleydi çok. Mesela. Ya resmen public shaming oluyordu. Bir şey evet yanlış telaffuz ettiğinde.
Ki yani hani baktığın zaman aslında tam biz İstanbul'da doğduk, büyüdük de yani ülkenin geri kalanı ve hani İstanbul'un çoğu da İstanbul Türkçesiyle konuşmuyor. Aslında bu baskıyı yabancı bir dilde bile kurmak ve hissetmek baktığın zaman çok saçma yani. Ve hani dili öğrenmenin amacıyla hiçbir alakası yok.
Ben bu arada şeye de inanıyorum. Konuştuğun dile göre karakterin değişiyor.
Bence de.
Mesela İngilizce konuşurken daha rahatım ben. Türkçe konuştuğumda daha bir gergin oluyorum.
Ben de daha rahatım bence de. Ve şey daha mantıklıyım İngilizce düşünürken. Ya da hani konuşurken. Duygusal şeylerden biraz daha uzak oluyor. Onu fark ettim ben de. İlginç. Biraz daha teknik şeyine girersek peki mesela ilk dil öğrenmek isteyen biri nereden başlamalı? Mesela yeni bir dil öğrenecek. İngilizceyi hadi diyelim okulda öğrendi ya da belli bir yaşa geldi 15-16 yaşında. İngilizceyle hiç doğru düz karşılaşmadı. Okuldaki eğitimini de yeterli bulmuyor. Ne gibi bir şeylere ihtiyacı var sence? Bir sistematiğe olmadan öğrenebilir mi işini götürecek kadar ama burada tabii öğrenmenin çerçevesi de bence çok önemli. Sen ne bekliyorsun İngilizce öğrendim demek için? Yani sadece mesela insanlarla iletişim kurmak, günlük şeylerini götürmekse bence hani çok böyle tedrisattan geçmeden, sistemli bir öğrenme olmadan da halledilebilir ama hani bunu profesyonel olarak hani bir okul okumak için, bir işte çalışmak için istiyorsan kesinlikle sistemli bir çalışma gerekiyor diye düşünüyorum.
Ben de senin gibi düşünüyorum. Yani amacına uygun bir şekilde gerçekleşebilir. Eğer sadece birileriyle iletişime geçmek için istiyorsan, işin ya da okulun tarafından gerek duyulmuyorsa bir şeyleri izleyerek başlayabilirsin. Yani kendini maruz bırakarak öğreneceğine inanıyorum. Ama o zaman gramerde eksiğin olur. Yazı dilinde eksiğin olur. İletişim odaklıysa bence dinleyerek, izleyerek bir seviyeye gelinir. Ama resmi İngilizce öğrenilmek isteniyorsa yani yazışma dilini öğrenmek istiyorsan, daha formal bir şekilde dili konuşmak istiyorsan bence tek başına bir dil öğrenmek çok zor.
Yani öğretmeni olmadan.
Evet, burada biraz traditional bir düşünce şeklim var.
Ben de öyle düşünüyorum.
Bence bir tutor ya da bir kurs şart gibi geliyor bana. Çünkü eğer sıfırdan başlayacaksan, tabii kendini geliştirmek istiyorsan kendin kitaplar edinip geliştirebilirsin ama sıfırdan bir dile başladığında
bir feedback almak gerekiyor. Ya.
Yani gramer kitabı alırsın ama mesela kitabı anlamazsın. Bu arada grameri böyle göz ardı edenlere de ben inanmıyorum. Çünkü bilmeden nasıl o dilin mantığını oturtup konuşacaksın?
Yok olmuyor yani cümle kurmak sonuçta oradan geçiyor. Bir dilin de bir formülü var hepsinin sonuçta. Günlük şeyde ne kadar çok fazla kullanmadığımızı düşünsek de hani doğduğun andan beri sana yerleşmiş ve senin hiç fark etmeden öğrendiğin şeyler var. Mesela sonuçta biz dil bilgisine 6. sınıfa gelince öğrendik. Atıyorum şu an hatırlamıyorum da. Ondan önce sonuçta sıralı cümle kuruyorduk yani 6. sınıfa gelince konuşmaya başlamadık. O yüzden hani fark etmeden biz ana dilimizde yerleştirmiş olduğumuz şeyleri yeni bir dil öğrenirken baştan bence kurmak gerekiyor. Hani mesela bir bina yapıyor gibi ya da Lego
temel
yapıyor
önemli.
Gibi düşünüyorsun evet. Temel ve şeyler önemli.
Bu arada birine bir yere kadar İngilizce öğretebilirsin zaten. Hani bir noktadan sonra tamamen ona bağlı.
İlgisine bağlı bence.
Tüm zamanları öğrendi. Sen başka ne öğretebilirsin ki? Kelime öğretemezsin bir kere birine. Tekrarlarsın. Hafızası iyiyse hatırlar. Ama onun dışında kendisi o kelimeyi kullanmadıysa ya da başka bir yerde görmediyse hatırlaması çok zor. O yüzden bir noktadan sonra da insanların kendi çabasıyla öğrenebileceğini düşünüyorum.
Bir de bence insan kendine de çok baltalıyor. Mesela bir kelime öğretmek deyince aklıma geldi, onu düşündüm. Hani hala bile şu an herhangi bir İngilizce medya tüketirken o kadar çok yeni kelime duyuyorum ve öğreniyorum ki ve bu akademik bir şey olmak zorunda da değil. Bir kere dilin kendisi değişiyor. Nasıl bizim günlük Türkçemizde yeni kelimeler, yeni terimler ortaya çıkıyorsa o şeyde de böyle hip kelimeler işte birleştirerek oluşturulmuş yeni şeyler, yeni deyimler ortaya çıkıyor. Bunların hepsini aslında güncel ve yaşayan bir dil olduğu için kendine hep öğrenmeye devam edeceğini bence biraz baştan kabul etmek gerekiyor. Hani ben bu seviyeye geldim, İngilizcem çok iyi diye bir şey yok yani. Sanki 15 yıldır aynen diyebiliriz İngilizce öğreniyorsun profesyonel olarak ve hani diyorsun ki işte biraz ilgilenmeyince geriledi. Şu an tez yazarkenki hı-hı gibi değil. O yüzden bunu biraz kabul etmek evet gerekiyor bence.
Dilin yaşadığını kabul etmek gerekiyor. Slang dediğin gibi sürekli değişiyor. Buna da hakim olmak için bence YouTube çok iyi. Twitter bunları İngilizce kullandığında kesinlikle istemeden görüyorsun, araştırıyorsun, öğreniyorsun. Çünkü biz orada yaşamadığımız için, hı-hı, etrafımızda da çok native speaker olmadığı için bizim de bunlara bir şekilde zorlayıp ulaşmamız gerekiyor.
Evet.
Ama şu an çok güzel mesela YouTube kanalları var.
Her şey var.
İnternet yani siteleri var, app'ler var.
Ücretsiz seçenek hı-hı de çok, çok var. Mesela biz İngilizce kitap bulmakta zorlanırdık yani. Hem roman olarak hı-hı hem kaynak olarak. Benim teyzemin bu Oxford ve Cambridge'in dil bilgisi şeyleri var ya. Onları alıp ben çalışırdım mesela. İleri grameri oradan.
Arkadaşlar hala o kitaplar geçerli. Birisi <Tabii ki. gülüyor> gramerini geliştirmek istediğinde direkt ben Cambridge'in kitaplarını söylüyorum yani.
Kesinlikle.
Grammar in use. Herkesin faydalı. Herkesin yani faydalı olabilecek bir kitap.
Ama mesela hani kitap olarak da okulun aldırdıklarını işte o Penguin şey yayın evinin kitaplarını alıyorduk. Şu an yani her şeyin PDF'ini bulabilirsin. Zaten mesela sosyal medya İngilizce, Reddit'e gir ya, Reddit'te takıl yani full İngilizce. Şu an o olanaklar açısından özellikle İngilizce adına kesinlikle daha gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Ya da PDF bulmak, İngilizce kitap almak şu anda da çok pahalı ama ücretsiz kaynağa erişim çok kolay. Çok kolay. Yeter ki ara yani. Hı
hı. Klasik olacak ama kütüphaneler de aynı şekilde. Ben şeyi çok öneriyorum. Mesela İngilizcesi çok iyi değildir ama iyi bir seviyededir. Türkçe okuduğu bir kitabın İngilizcesini okuması çok faydalı olur. Özellikle iki seninle varsa karşılaştırarak ben çok faydalı oldum. Çünkü bilmediğim bir şey anlaman daha zor oluyor. Bildiğim bir şeyi daha kolay anlayabiliyorsun. Ben mesela öyle yapıyordum lisedeyken.
Bizim de Almanca kitaplarımızda vardı öyle. Bir tane hikaye kitabı seti aldırmıştı hoca.
Rumpelstiltskin.
Bir sayfası İngilizce, bir sayfası şey Türkçe'ydi. Adı ne?
Kesin yanlış saydım.
Hadi söyle söyle. Söyle.
Hayır kesin orayı sil. Almanlar ya tarafından linçlenmek istiyor.
Saçmalama isterim. Alman kim dinliyor bunu ya? Sussun ay Almanlar.
Hatırlıyor musun? Almanca dersinde okumuştuk.
Evet işte onu
şeyi
diyorum.
Şeyi çeviriyordu böyle, ip yapıyordu falan. Kızı kaçırmıştı.
Ha, yün, yünden ip mi yapıyordu? Hmm. Aynen.
Bu kitaplar çok adını faydalı oluyor. Evet. Aynen. Mesela Fransızca için de Küçük Prens'i okumuştum ben. Çünkü çok basit bir dili var.
Mesela Fransızcası ben de, da basit evet, mi?
Basit. Hmm. Mesela ben de Fransızcayı belli bir seviyeye kadar öğrendim. Hmm. Sonra ara vermek zorunda kaldım. Tabii ki eski seviyem değil ama yine de kopmadım. Çünkü dediğim gibi sürekli içerik tüketiyorum. Özellikle bir şeyler dinliyorum anlamasam da. Bir süre sonra anlamaya başlıyorsun.
Çünkü konteksten çıkarıyorsun. Hı-hı. Yani ben hep şeyi düşünüyorum. Yine geriye dönüyorum ve çocukken nasıl öğrendik hı-hı biz bu işi? Abi sonuçta hiçbir şey bilmeden doğuyorsun ve kelimelerin, cümlelerin ne durumda kullanıldığını, neye ekmek, neye su, neye gelmek, neye gitmek dendiğini gördükçe anlıyorsun. O da öyle hani. Kontekstin içinde bir şey geçtikçe anlıyorsun. Tabii ki bu her şey için böyle değil. İlla bir kelime bakman lazım ama.
Dildeki yeni trend de bu arada. Hmm. Yani şu an kabul edilen, iletişimle kurulan, öğrenilen İngilizce. Hmm. Başka dillerde nasıl bilmiyorum ama İngilizce'de artık o. Hani iletişim kurarak öğrensin. Mesela kolejler, üniversiteler direkt İngilizce Türkçe değil de eğitim İngilizce yapıyor. Hani sen başlangıç sınıfa girsen bile İngilizce konuşuyorsun ve bir noktadan sonra seni anlamaya başlıyorlar.
Bazı hocalar yapar da öyle.
En etkili yöntem bence. Sadece ön yargı oluyor.
Bu ne diyorsunuz? Arada bir duvar zaten oluyor. Zaten bilmiyoruz.
O duvarı aşabilenler oluyor, aşamayanlar oluyor. Ama bu her sistemde olur bence. Ama başında onu Türkçe konuşturup alıştırsan daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum ben.
Nasıl yani?
O zaman hiç çabalamıyor. Hmm. Ama sen sürekli İngilizce konuşunca o da çabalamak zorunda kalıyor. Bu arada ben dil bilgisi anlatırken Türkçe'ye geçiyorum. Ama Türkçe bir muhabbet ettiğim de oluyor derste. Ama onun dışında İngilizce konuşuyorum ve işe de yaradığını düşünüyorum. Bir de şey var bence, dil öğrenirken sen fark edemiyorsun kendindeki o gelişmeyi. Ama ben ikinci bir göz olarak daha iyi görebiliyorum. Özgüven de büyük problem bence.
Bence de.
İnanmıyorlar mesela.
Evet evet.
Beni anlayabiliyor, anladığına inanmıyor. Ya da beni anlıyor, Türkçe cevap veriyor. Hmm. Gerek yok bence. Biraz daha
yani
rahat olabiliriz.
Hata yapacağım korkusu. Evet. İşte o dediğim gibi ya telaffuzda ya dil bilgisinde ama şeyde de öyle. Yani genel eğitim sisteminde de öyle. Mesela bir sınıf ortamında, gerçi şu anki çocuklar daha özgüvenli yetişiyor ve hani daha az baskı kuruluyor üzerlerinde, ama derste hani böyle el kaldırıp bir şey cevap vermek falan çok meseleydi yani. Herkes çok yapamazdı cevabını bilse bile. O da onun bir ileri seviyesi bence, İngilizce ya da hani farklı bir yabancı dilde böyle bir ifade etme şeyi oluşturmak kendine.
Ben bundan kaçınmak için biraz daha zorlayıcı bir tarz benimsiyorum. Bu da herkese uymuyor. Agresif değilim. Zorluyor çok tatlıyım yani? O zorluyor.
Çok tatlıyım.
Pasif agresif diyebiliriz. Özellikle ilk derslerde bunları çok yapıyorum. Yeni tanıştığımda. Çünkü soğuması için fırsat vermek istemiyorum. Çünkü o ilk iki hafta diğerleri dahil olursa ve öğrenci geride kalırsa bir daha dahil olamaz gibi hissediyorum. O yüzden herkesin üzerine gidiyorum. Dediğim gibi bu çok işe yaramıyor. İlerleyen dönemlerde bakıyorum. Gerçekten işe yaramadıysa, o öğrenci gerçekten istemiyorsa artık onu rahat bırakıyorum. Ama o noktaya kadar yani ne öğretsem kar diye, ya da bu buzu ne kadar çabuk kırarsak o kadar iyi diye. Çünkü sadece arkadaşlarına değil, mesela bana karşı da mesafeli, beni de tanımıyor.
Evet.
Nasıl aşabiliriz onu? Herkese aynı tepkiyi göstererek. Yoksa şey olabilir mesela, iyi bilen, kendine güvenen, daha baskın olursunuz.
Domine ediyorsunuz.
Evet, domine eder ve diğerleri geride kalır. Ben bunu istemiyorum. O yüzden
onun olduğu zorluyorum. Çok oluyor ya. Ve ikimizin de aslında yeni dile ve kültürlere ilgisi olduğu için biraz daha kolay ilerlemiş olabilir süreç. Sen zaten hani bu alanda profesyonel eğitim alıyorsun ve veriyorsun. Ama diyelim ki hani ilgisi yok mesela, İngilizce bölüm okuyor ya da işi gereği yurt dışı, işte uluslararası şeylerde karşılaşması gerekiyor, çalışması gerekiyor ve formülize bir şekilde de olsa bu kişinin öğrenmesi gerekiyor. Hani nelere yönelmesi lazım, nasıl kendini yönlendirebilir, birazcık da ondan bahsedelim bence biraz.
Aslında hani biraz önce bahsetmiştik için. Ama böyle kesinlikle öğrenmek zorundaysa ve ilgi alanlarıyla bağdaştıramıyorsa böyle bir kişinin kesinlikle yardım alması gerektiğini düşünüyorum. Ben dilde birebir dersleri de çok mantıklı bulmuyorum. Belki belli bir seviyeden sonra olabilir. Ama öncesinde daha kolektif bir öğrenmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum.
O yüzden o da yine maruziyetten
dolayı ve iletişime geçmek zorundasın. Belki hocayla yani seninle yaşıt bile olsa, senden daha üst seviyede olan biriyle iletişime geçtiğinde korkabilirsin. Ama bir yaşıtınla konuşurken daha rahat olabilirsin. Ya da başka birinin de senin aynı zorlukları çektiğini gördüğünde psikolojik olarak o da seni rahatlatabilir.
Doğru.
Ben dilin psikolojiyle de çok bağlantılı. Yani sadece ben düşünmüyorum. Zaten öyle bir sürü
çalışmalar. Senin teorin mi bu canım?
Ben yeni buldum arkadaşlar. Makalem geliyor. O yüzden ben ders alınsa bile bir grup içinde alındığında daha faydalı olacağını düşünüyorum. Mesela ben başladığımda Fransızca sıfırdan başladım. Kendi tecrübemden anlatayım. Önce başlangıç seviye bir kursa yazıldım. Bu dil kurslarının kaderidir. İngilizce dışında bir dil öğrenmek istiyorsanız. Başlangıç sınıfları full olur. Birden çok sınıf olur. İkinci seviyeye geçildiği an sınıflar boşalır. Çünkü yolda
bir heves
vazgeçenler olur. Böyle olunca bizim hocamız özel ders vermeyi teklif etti. Biz de hocadan çok memnunduk. Kabul ettik o yüzden. 2-3 kişi özel ders almaya başladık. 2-3 kişi olduğun anda özel ders bile alsan o ortam sınıf ortamına dönüşüyor. Sınıf ortamına dönüştüğünde de hem arkadaşından destek alabiliyorsun. Hem duygusal anlamda hem de akademik anlamda. Ben bunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir şey anlamadığında onlar da anlamamış olabiliyor. Ya da sen bir şey anladığında onlara faydalı olabiliyorsun. Ya da tam tersi. Ve ilgi sadece sende olmuyor. Belki her zaman ilginin bilmediğin bir alanda ilginin sende olması da çok iyi bir şey değil. O yüzden bence ya kursa gitmeliler. Çok klasik olacak ama ben böyle yeni bir şey buldum, böyle 10 günde İngilizce öğreniyoruz gibi bir şeyim yok. O yüzden ya kursa gitsinler ya da kendi seviyelerinde insanlarla özel ders alsınlar. Mesela benim çok sevdiğim bir çevirmen var. O özel ders vermeye de başladı. Yayın piyasasının durumu malum. O da özel dersleri şey yapıyor mesela. Aynı seviyedeki kişileri partner yapıyor. Birbirlerini tanımasalar bile. Kendisi bir havuz oluşturmuş. Onları partner yapıp ikili ya da dörtlü gruplar haline o şekilde ders veriyor. Çünkü bizim dil sınıflarında çok uyguladığımız işte anket teknikleri var, soru cevap teknikleri var. Ama tek öğrenci olduğunda daha çekimsel kalacak. Belki dinlemesi gelişecek ama konuşması o kadar gelişmeyecek. Ya da soru sormaya çekinecek. Ama daha fazla kişi olduğunda daha çok sorunun cevabı da alınabilir. O yüzden ben ya kendi seviyelerindeki insanlarla ders alıp başlamalarını doğru buluyorum. Ya da kursa gitmelerini doğru buluyorum. Tabii daha önce de söylediğim gibi kursa gidince bir anda dili öğrenemiyorsunuz. O yüzden sistematik bir şekilde çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Ders dışında çalışmak istemiyorsanız da dersi çok dikkatli dinlemenin faydalı olacağını düşünüyorum ve not almanın. Bir de ben şeye inanmıyorum. Birisi bana bir şey anlattı, özellikle dilde. Ben onu kullanmazsam onu öğrenmiş sayılmıyorum.
Hı hı.
Şimdi sen bana going to'yu anlatırsın, anlatırsın, anlatırsın. Ama ben going to ile cümle kurmazsam ne aklımda kalır ne de kullanım alanını tam olarak bilirim. O yüzden böyle arkadaşların daha çok pratik yapması gerektiğini düşünüyorum. Bir de ilk kullandığımız dil metodu var aslında. Hı. Böyle eski çağlarda insanlar hep Latince öğrenilirmiş. Hı. Latince öğrenimi çok yaygınmış. Latince dili öldükten sonra bile akademik olarak böyle bir statü sembolü olduğu için işte aristokratlar arasında ya da iyi ailelerin çocukları arasında ya da akademide çok yaygınmış.
Bu evet, dili hatta yazdıkları şiirleri biraz sonradan operalaştırılmış.
Aynen. Bu dili öğrenmek için en yaygın metot bizim grammar translation dediğimiz çeviri ve dil bilgisi metodudur.
Hmm.
Yani bir dili hızlı bir şekilde sistematik olarak öğrenmen gerekiyorsa, iletişimde senin için öncelikli değilse öğrenebileceğin en etkin yöntem dil bilgisi ve çeviridir.
Hmm.
Yani onlar da dil bilgisi çalışarak en azından dilin formülüne hakim olurlar.
Hı hı.
Daha sonrasında iletişimi geliştirmek istiyorlarsa önceden bahsettiğimiz şeylerle geliştirebilirler. Ama dediğim gibi hızlı bir şekilde, formülde de bir şekilde iş için ya da okul için gerekiyorsa bence bu yöntem izlenebilir. Ve daha önce bahsettiğimiz o Cambridge ve Oxford'un kitapları çok faydalı olur bu konuda.
Evet, English Grammar in Use.
Grammar
arkadaşlar.
In Use.
Şey deyince, kullanmak deyince, pratiğe dökmek deyince aklıma bir şey geldi. Ben mesela hani bir şeyi düşünürken, öğrenirken, yeni bir şey öğrenirken daha böyle hep karşıtıyla ya da o şeyin sınırlarını öğrenerek daha iyi öğreniyorum. Mesela dedin ya, işte going to'yu öğretir, anlatır, örnek verir hoca ama öğrenci kendi kullanmadıkça onu şey yapamaz, yerleştiremez. Hem kullanınca nerede kullanabileceğini öğreniyorsun hem de nerede kullanamayacağını. Mesela yanlış yapınca da bir şey yanlış yapmadan onun sınırın ne olduğunu, nereye tam oturacağını bence çözemiyorsun. Benim öğrenme şeklimde onun da çok büyük yeri var. Ben onu fark ediyorum yani. Hani şuraya şuraya koyabilirsin çünkü kullanılabilecek yerin örneği genelde çok fazla oluyor. Asıl hani kullanamayacağın ya da uymayacak şeyleri öğrenmek daha bence key point oluyor. Ve o sana daha böyle bir hani şu durumlar dışında kullanabilirim gibi bir
doğru.
alan açıyor. Rahat kullanım alanı açıyor. Bence o da önemli. O yüzden hani aslında öğrenirken bir şey doğru kullanmak kadar yanlış. O pratik sonucunda yanlış yapıp niye yanlış olduğunu öğrenmek de önemli bence. Bu yüzden de o feedback'i almak için de bir hocaya ihtiyaç var galiba.
Bence de var. Özellikle ülkemizde yanlış yapmak çok korkutucu bir şey. Çünkü bize hep düzgün davran, düzgün bir insan ol gibi kodlar işleniyor. Özellikle bizim jenerasyonumuz
çok,
bence.
Evet.
Biz çok fazla telkinle büyüdük. Belki bunları aşmamız biraz vakit aldı. Ya benim için aldı en azından. Çünkü ben hep çok düzgün davranmaya çalışan biriydim falan.
Ya,
sonra bir yerde bıraktım onu. Nasıl oldu bilmiyorum ama dilde özellikle çok önemli. Mesela yanlış yaptım. Aslında o an sınıfta o yanlış büyük bir olay olabilir. Ama ben İngiltere'ye gittiğimde hep bunu söylüyorum. Ya da Amerika'ya gittiğimde ben going to yerine will kullandığımda da beni anlayacaklar.
Aynen öyle.
O yüzden çok da takılmamak lazım. Ama dediğin gibi yanlış bence akılda daha kalıcı oluyor. Aa ben bunu böyle yapmıştım.
Hı-hı.
Bu böyle değil noktasında çok faydalı oluyor. Özellikle bence kelime öğrenirken.
Hı-hı.
Ben kelime öğrenirken böyle bize yazdırırlardı falan. Çok yanlış. Hiç aklımızda kalmadı.
Evet çok kötü bir yöntem. Yani ceza gibi bir şey yani. Hı-hı. Ben hiç desteklemiyorum.
Ben bunu old fashioned'ım ve eline bir sözlük alıp onun anlamına baktığında, sözlükteki İngilizce açıklamasına baktığında, sonra örneklere baktığında, sonra kendi cümleni yaptığında bir noktada o aklında kalıyor.
Aa, ben de sözlük okumayı çok severim.
Ben çok okurum.
İngilizce sözlük okumayı çok severdim.
Ben çok severim. Ben hala etimolojisine kelime öğrendim mi direkt TDK'dan da bakarım.
Ben de Google'dan bakarım.
Ben o elimde hissetmeyi seviyorum. Sözlüğü. Biz lisedeyken de dil sınıfıydık mesela. Böyle çalışıyorduk. Sözlük açıyorduk. Birbirimize random bir şekilde kelime soruyorduk. Onları öğreniyorduk falan. Onların çoğu da hala aklımda. Çünkü aslında dili öğrenirken kelime öğreniyorsun. Sonra onları kullanmaya başlıyorsun.
Peki mesela diyelim basic bir kursa gitti biri. Temel bir seviyede öğrendi. Günlük ve işte genel simple tense ve işte basit gelecek ve geçmişi kullanacak kadar öğrendi. Bunu buradan sonra kendi geliştirebilir mi? Mesela bir metodoloji öğrendikten sonra. Bunu mesela belli bir temeli alıp sonrasında kendin gramer çalışıp ve mesela sadece speaking için mesela ders alarak ya da writing için feedback alarak yapmak, geliştirmek sence mümkün mü?
Bence mümkün. Özellikle daha ileride gördüğümüz zamanlar aslında eskide gördüklerimizin birleşimi oluyor. Yani sen perfect'i biliyorsan, modal'ı da biliyorsan, sen kafanda modal perfect'i oturtabiliyorsun. O yüzden bence basic bir yere kadar dili öğrendikten sonra kurstan kopup daha böyle kendin çabalayıp öğrenmek daha mantıklı ve ben işe yaradığını düşünüyorum. Çünkü biz de okulda aslında belli bir yere kadar gördük. Evet. Liseden sonra kimse bana tamam ben İngilizce eğitimi aldım. Lisansta da yüksek lisansta da. Ama kimse bana oturup bir noktadan sonra gramer anlatmadı. Ya da dil bilgisi ya da noktalama anlatmadı. Bir şekilde onu kendin geliştiriyorsun.
Ya da şöyle bir şey de var. Mesela ben İngilizce'de lisede dil okumadım. Ben fen alanındaydım. Ve hani 11. sınıfta bile çok az verdiler. 12'de hiç görmedim. Sonrasında hep kendi çabamla, kendi okuduğumla gitti iş. Mesela bazı ileri gramer kurallarını ben bilmiyor olabilirim. Ama işte üniversitede okuduğum kaynak kitaplar, sonrasında yine tükettiğim medya, bir süre sonra okuduğun işte İngilizce yazılmış makaleler falan. Mesela belki ben bir cümle yapısını biliyorumdur ama onun gramerde neye tekabül ettiğini bilmiyor olabilirim. Ama onu kullanabilirim. Hem duyunca anlayabilirim hem konuşmada kullanabilirim. Bence maruziyetin böyle bir etkisi bence de var. Yani hani kendi kendine işte ben işte B2'ydim, C1 oldum, işte advanced oldum, şu bu değil ama belli bir yere getirip onun üzerine koydukça hani sen kendin farkına varmadan da kabın genişliyor yani içinde bir şey doldurdukça. Ben öyle hissediyorum en azından.
Özellikle senin dilinin iyi olması aslında konuşmanı iyi yapmıyor. Türkiye'de herkes der ya ben anlıyorum ama konuşamıyorum. Ya da herkes gramer kurallarını bilir ama konuşamaz. Biraz da senin eğildiğin noktayla alakalı. Belki çok iyi gramer bilmiyorsundur. Belki yazıda çok iyi değilsindir ama daha rahat konuşabiliyorsundur. Bence senin de neye odaklandığına ilgisi var. O yüzden ben en etkili yöntemin dinlemek olduğunu düşünüyorum. Bir de şizofrenik bazı önerilerim olacak. Konuşacak kimseyi bulamayan kişiler kendi kendine İngilizce konuşabilir. Ben bunu öğrencilerime de söylüyorum. Ben kendi kendime konuşuyorum.
Ben de içimden düşünüyorum.
Düşünürken de İngilizce düşünmeye çalışıyorum. Telaffuz hataları için de mesela bu konuda çok self-conscious bir yerdeyseniz kendini kaydetmek çok painful bir şey ama çok etkili.
Vallahi Türkçe bile kendi konuşmasını ama dinlemeyenler
ama çok etkili çünkü kendi hatanı en iyi kendin görüyorsun.
Doğru.
Ben bunu şey konferanslardan önce artık yapmıyorum da ilk gideceğimde falan çok heyecanlıydım. Ve ilk kez böyle bir topluluğa hani hep sunum yaptım falan ama akademik bir topluluğa ilk kez yapacağımda aşırı gergindim ve ölecektim yani gerginlikten. Normal bir seviyede değildi. Ben kaydettim kendimi falan. Sonra başta çok acı vericiydi ama işe yarayan bir şey. Çünkü hatamı görüyorum. Nerede daha çok yanlış yaptığımı görüyorum, odaklanıyorum. Bence bu da işe yarar. Kitap okuyup kendinizi kaydedebilirsiniz.
Evet bence o mesela kolay olabilir doğru. Bir metni okumak direkt hani. Belki kendi cümle kurup mesela uzun süre monolog şeklinde konuşamayabilirsin ama kitap okuyup kitap kaydetmek okuyayım. Mantıklı, doğru.
Evet. Bir de düşünmeye çalışsın İngilizce.
İngilizce rüya gördün mü?
Evet, görüyorum. Ben çok rüya görürüm. Rüyalarımı da hatırlarım. Ve böyle rüyalarım daha heyecan verici. Çünkü sıradan bir hayatım var. Rüyalarımda hep bir atraksiyon falan var. CIA'nin bile dahil olduğu rüyalarım
vay
oldu.
Vay be, Amerikan Başkanı dahil herkes görüyorsun.
Evet, bir kere Fransızca da görmüştüm. Wow. Fransızcam o kadar iyi de
sen
değil.
Sen olmuşsun hocam.
Yok, Fransızcam o kadar iyi de değil ama oldu bilmiyorum. Bilinç dışıyla alakalı olduğu için. Şimdi burada Freud'a girmeyelim. Ama İngilizce görüyorum ben. Bence ona dediğin gibi maruz kalmakla alakalı. Çünkü
bence de.
Benim de şu an mesela dersi veriyorum ama benim de günlük hayatımda İngilizce konuştuğum kimse yok. Yabancı arkadaşlarım var ama onları da hep görmüyorum. O yüzden benim de kendimi beslemem gerekiyor. O yüzden şu an yaptığımız gibi podcast dinliyorum. Fransızca'da podcast dinliyorum. Ben tarih severim mesela, benim ilgi alanım. Bildiğim tarihi olaylarla ilgili bir şey buluyorum. Ya da daha güncel konularla ilgili bir şey buluyorum. Çünkü eninde sonunda neyden bahsettiğini az da olsa anlıyorum. Ben bir de şey yaparım, haber okuyorum. İngilizce'de, Fransızca'da.
Evet, bunu da çok öneriyorum.
Ve Twitter'da hani böyle girip tek ayrı ayrı şey yapmıyorum ama Parisienne mesela üyeyim, işte Independent, onları takip ediyorum.
Ya girip trendlerden baksan bile oluyor. Aslında hani gündelik ne konuşuluyor, insanlar neyin hakkında bahsediyor diye baksan iyi bence. Az önce şey aklıma geldi, yine işte ilgisi olmayan ama gerektiği için öğrenmesi gerekenler için. Hani dile ilginiz olmasa bile onu ilginiz olan bir şeyle bağdaştırabilirsiniz. Mesela işte benim için müzikti bu mesela ya da dizilerdi. Diyelim hani öğrenmeniz gerekiyor. Temel olanı kursta ya da okulda öğreniyorsunuz. Onun üzerine işte ne ilginiz var? Tarihse tarih, işte ne bileyim oyunsa oyun. Artık her şeyin medyası, videosu, podcast'i, yani bulabileceğiniz her şey var her konuda. Çok böyle absürt uç konularda bile bir şeyler bulabilirsiniz. O yüzden ona yönelik hem dinleme, hem izleme, hem okumaya yönelik çok fazla kaynak var. Hani ilgi alanınızla onu birleştirmeye çalışın bence. Benim en büyük tavsiye edebileceğim şey o olur. Ben çünkü sadece tecrübeden konuşuyorum şu anda. Hani teknik bir bilgim yok bu konuda. Ama kolay öğrendiğimi düşünüyorum ben dilleri. Böyle bir şey var mı hocam?
Ben de kolay öğrendiğimi düşünüyorum. Ben hatta
kolay dil öğrenen, zor öğrenen diye bir şey var mı sence?
Bence var. Bence çok sorgulayan insanlar daha zor öğreniyor. Yani geldiği gibi kabul edersen dili daha rahat öğrendiğini düşünüyorum. Ama ben bizim İngilizceyi çok rahat öğrendiğimizi düşünüyorum. Nasıl öğrendin diye soruyorlar ya mesela. Evet, soruyorlar. Benim bir gerçekten cevabım yok.
Ben işte yani geriye dönük bunları bulabildim. Müzik dinlemek, şarkı sözlerine bakmak. Bir de yani bizim zamanımızda cidden hani bir internet tüketmek istiyorsan her şey İngilizceydi. Yani bir defa Twitter bile İngilizceydi. Arkadaşlar biz
arkadaşlar,
o zamanlardan
geliyoruz. Oradayız. Türkçe sinir olacak şu an bize.
Sitede Türkçe tweet yoktu biz girdiğimizde.
O yüzden kaliteli ortamlarda.
Şu an bizim
Ben mesela futbol da çok severim. No.
Kaliteli ortam. Evet, futbol.
Ben futbol çok severim. Lisedeyken de çok seviyordum. Futbola erişimim, futbolculara erişimim İngilizceyle oluyordu. Mesela bunu da kullanıyordum. Bence. Bir de şey, ben dil sınıfındaydım mesela. Dil sınıfında olduğum için arkadaşlarım da ortak ilgileri vardı. Birbirimize önerdiğimiz şeyler aynı şekildeydi. Bence çevrenizde aynı tutkuyu paylaşan bir arkadaşınız olunca her şey daha kolaylaşıyor.
Doğru. Yani ortak konuşacak, izleyecek bir şey de oluyor. Hani bir şey ortak izleyip üzerine konuşmak olabilir. Filmler olabilir. Doğru.
Bu arada gençler bence çok daha açık. Yani biz böyle yaşlıymışız gibi konuşmak istemiyorum ama 10 yıl bile çok fark ediyor bence. Ediyor. Ben daha açık olduklarını düşünüyorum.
Ama yine de çok sorun oluyor. Yani bir de bizi sadece hani gençler dinleyecek diye bir şey yok. Bizim de bir yaş grubumuz
bizim
var.
Yaş bizim yaş grubumuz sevir olabilir şu an. Neden bilmiyorum. Çok üstten mi konuştuk? Şöyle sen yapabiliriz, böyle yapabiliriz.
Ya böyle sorulduğu için ben böyle bir şey çekmek istedim. Sık sorulduğu
kimseyi
için.
Kimseyi sinir etmek istemem çünkü.
Ay, istemeyen dinlemesin be.
Evet. Çünkü ben zor zaten mi? Normalde teaching yaptığım için bunun %90'ı karşındakini bir şey zorlamak ve sinir etmek. O yüzden burada da aynısını yapmak istemiyorum.
Yok canım. Dinleyenlerimiz gönüllülerden oluşuyor. Sanmıyorum. Bakalım. Sinir olacaklarını sanmıyorum.
Umarım olmazlar. Mesela benim bunu şu an yapmam da iyi oldu. Çünkü dediğim gibi pandemi döneminde ara verdim. Çalışmadım. O kadar bağlantılı da değildim. Ama ben Covid sonrası daha hevesli gördüm herkesi.
Dil öğrenmek adına.
Evet. Dil öğrenmek adına. Bir de bence dış dünyayı daha çok merak ediyorlar. Herkes bir şekilde birileriyle tanışmak istiyor.
Evet, o da var. Mesela lisedeyken ya da ortaokuldayken bizim için böyle şeyler çok arkeikti yani. E-mail arkadaşı falan bulabiliyordun. Böyle.
Almanca e-mailleşiyorduk, hatırlıyorsun.
Evet. Ondan da önce benim şeyim vardı. Bilim Çocuk dergilerim vardı.
Mektuplaşıyoruz.
Evet, mektup yapmışlığım var gerçekten. Az buçuk böyle ezberlenmiş İngilizce şeylerle.
Bu arada ben şey yaptığımızı hatırlıyorum. O zamanlar Facebook vardı. Evet. Facebook'tan girip yabancı isimli random isim aratıp birileriyle tanışıp İngilizce
gerçekten
konuşuyorduk.
Gerçekten mi? Oha!
Hiçbiriyle şu an in touch değilim ama bunu yapmıştım yani. Arkadaşlarım da yapıyordu.
Ben hiç yapmadım. Ben ama forum sitelerinde falan insanlar buldum.
Forum. Evet. Ben forum sitelerinde de vardım. Mesela dil forumu vardı bir tane. Adını hatırlamıyorum şimdi ama en büyük bir forumlardan biriydi. Aşırı aktiftim ben orada. Ve orada oyunlar olurdu. Şimdi forum jenerasyonu.
Yaşımız ortaya çıkıyor.
Evet, mesela işte bunun altına şöyle atacaksın. Bunu böyle yapacaksın falan. Oradan da ben çok şey öğrendim.
Ben de forumlardan çok şey öğrendim. Ve hani İngilizcesi iyi olan benim yaşadığım arkadaşlarım da çok duyduğum bir şey. Dizi forumları.
Evet, dizi forumları. Şimdi de şey, mesela ben bir dizi izleyince çok sevdiysem girerim analiz videoları izlerim. Onları da İngilizce izliyorsun. Bence dediğim gibi bir ilgi alanın olunca aslında onunla ilgili içerik tüketince bir şekilde öğreniyorsun.
Bu bir yerde üretmeye de dönebilir bence. Mesela hani sevdiğin şeyde çok ilgilenince bir yerden sonra sen de ortaya bir şey koymak isteyebiliyorsun ya. Bu mesela bir yorum ya da kısa bir yazı bile olur yani. Doğru. Onu da mesela İngilizce üretmeyi ya da hani öğrenmeye çalıştığınız dil hangisiyse onu da üretmeyi deneyebilirsiniz. Ben bir de günlük tavsiye edeceğim ya. Ben onun çok faydasını gördüm.
O işe yarıyor biliyor musun?
Bilmiyorum ben gördüğümü
günlük
düşünüyorum.
Günlük tutmuyor çünkü insanlar o yüzden.
Ben işte tutarsan
tutanlar, tamam.
Evet.
Ama bunu ben de çok öneriyorum ama kendim de yapabildiğim bir şey değil. O yüzden 100 kişiye söylüyorsam ikisi falan.
Ama yani şöyle değil ki mesela işte ortaokulda lisede çok yapmışım ben bunu. Şu an mesela belki ayda bir falan aklıma geliyor. Çünkü hem meşguliyet hem de günlük de biraz bence beyin istiyor o şeyleri toparlayabilmek. Biraz duygusal yükü falan da oluyor hani biraz sermaye isteyen bir şey ama tutuyorsanız bence İngilizce tutmayı deneyebilirsiniz.
Kesinlikle. Ama çok dediğim gibi ben çok tavsiye ediyorum. İşe de yarar ama... Mesela her gün aynıysa da olmuyor. Bir şekilde rutin. Uyandım.
Her gün yazma. Haftalık yaz.
Evet. Duygularınızı dökmek için belki faydalı olabilir.
Haftalık olur bence. Onun yapılabilirliği var. Öyle
kesin işe yarar. Ama benim yapabildiğim bir şey değil. Bir de şimdi şarkı sözlerine ulaşmak da daha kolay.
Çok
biz
kolay.
Eskiden liriks yazıp aratıyorduk falan.
Az liriks.
Saçma sapan. Şu an böyle şarkıyı dinlediğiniz anda ekranda akıyor zaten.
Evet, Spotify'dan kaydırabiliyorsun.
Evet. Apple Müzik'te var mı? Var. Apple Müzik kullanıyorum. Orada direkt şey var.
Ben Spotify.
Lyrics'e bastığın anda orada bir döküm var. Çok faydalı oluyor bence. Biz bir de şey yapıyorduk. Türkçe şarkıları İngilizce çeviriyorduk mesela.
Evet
çok,
ya.
Çok komik oluyordu.
Çok saçma şeyler çıkıyordu.
Benim bir hocam da üniversitedeyken bunu writing'imi, yani akademik writing'imi geliştirmek için bana şey demişti. Her gün bir sayfa çeviri yap. Ama... İngilizceden Türkçe'ye yapma, Türkçeden İngilizce'ye yap. Çünkü kendi dilinden diğer dile dönmek daha zor. Kendi diline
bence
çeviri
de
yapmak daha kolay çünkü kültürel kodlara hakimsin. Kendini daha rahat ifade ediyorsun. Ben bir ara yaptım bunu. Sonra işte yoğunluktan falan bıraktım ama çok işe yarıyor. Çünkü onu ifade etmek zorundasın İngilizce ve bu seni zorluyor. Zor bir şey olmak zorunda değil bu arada çevirdiğiniz metinler. Bir çocuk kitabı da olur. O önemli değil. Sadece ona vakit harcıyorsun. Bir de bu dediğimiz grammar translation method işte. İlk dil öğrenim metodu bu şekilde etkili oluyor.
Bana bu hafta konuk olduğun için teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Umarım herkes keyifle dinler.
Keyifli bir sohbetti. Valla benim için güzeldi. Umarım
benim için de güzeldi.
Için de güzel olur.
Kafan dağıldı.
Faydalı bir şeyler oldu.
Biz de kaliteli bir sohbette bulunmuş olduk. Umarım diğer arkadaşlarım da konuk olmaya cesaret bulurlar.
Evet lütfen. Buradan arkadaşlarıma duyuruyorum.
Başka konuklu bölümler istiyoruz.
Talep var bu konuda. Dinleyiciden talep var. Bütün arkadaşlarım mikrofon başına bekliyor.
Anonim kalabilirsiniz.
Evet.
Ben söyleyeyim bana soruldu yani ismini paylaşmak istiyor musun? Kimlik bilgilerini paylaşmak istiyor musun diye. Hostumuz çok tatlı birisi olduğu için. Cesaret edin gelin.
Peki teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Huzursuz beyin sendromunu nasıl kapatıyorum lan? Bir dakika. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Unuttum ya. Of, normalde bull point oluyor önümde. Buraya kadar dinleyenlere teşekkür ederim. Ay vallahi unuttum. Neyse ben burayı sonra kaydederim.
Tamam. Lütfen Afife'yi çağır. Afife değil mi arkadaşlar?
Hangisi? Gezen
seyahat
mi?
Eden. Evet, onu çağırıp bir seyahat programı da.
Ya bak
istek.
Dedim ona. Dedim
bu bir
ona.
İstek.
Bak bunu koyacağım yayına.
Koy.
Daha geçen hafta konuştuk.
Evet.
Ha belli Afife.
Stokladık az önce. Çok güzel şeyler var.
Ya istek geldi. Evet. Artık yayınlayacağım da bunu. Gelmek zorundasınız canım.